A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bayramdan sonraki ilk programımız ve ben gerçekten sizlerle tekrar buluşmak adına çok çok mutluyum ama bugün ayrı bir heyecanım var. Neden? Çünkü doğru kelime kardeşim. Evet, bugün çok değerli bir kardeşimi sohbet için ağırlıyorum programımda. Doktor Mehmet Yorubulut, radyoloji uzmanı, benim tabiri caizse canım ciğerim bir kardeşim. Mehmet'im hoş geldin.
Hoş bulduk Mehmet'im. Bir mukabele, aynen.
Çok teşekkür ederim.
89 yılından bu yana.
Evet, 89'dan bu yana kendisi Çorum Sungurlu'nun yetiştirdiği ve Türkiye'mizin gerçekten radyocu noktasında en önemli isimlerinden bir tanesi. Ben kardeşim olmasından dolayı çok çok mutluyum ve gerçekten kendimi şanslı kılıyorum. Ayrıca Türkiye tıbbı adına da çok değerli bir isim sevgili Mehmet Yorubulut kardeşim. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün özellikle onun çok çok iyi olduğu bir konuyu paylaşacağız. Prostat görüntülemeleri. Neden? Çünkü son zamanlarda bu konu özellikle çok ciddi konuşulmaya. Daha doğrusu ürolojideki bir prostat olgusu gerçekten radyolojiyle birleşince güzel sonuçlar alınmaya başlandı. Tabii bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasını emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve program yapıcımız Gökhan Akkaya kardeşimize de teşekkürü bir borç biliyoruz. Peki sualleriniz olur mu? Olur. Katkılarınız olur mu? Muhakkak olabilir. O sebepten dolayı telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19 Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Evet, prostat görüntüleme konusunda şöyle bir başlayalım Mehmetciğim. Prostat hastalığı riski her yaşta var mıdır? Hangi yaşlarda başlar? Ve bir de bizi dinleyenler şunu merak edebilir özellikle dinleyicilerimiz. Hasta tarafından anlaşılabilir mi? Nasıl anlaşılır?
Evet, prostat erkeklerin hastalığı, evet. Bizim hastalığımız. Evet. Aslında kadınlardaki meme dokusunu gibi belirli bir yaştan sonra her erkek risk altındadır.
Evet.
Tabii dünyada yapılan çalışmalarda, tıbbi çalışmalarda erkeklerdeki en sık hastalıklardan bir tanesidir.
Hı hı.
Erkek ölümlerini akciğer kanseri birinci numaradadır. İkincisi de prostat kanseridir. Prostat bu kadar kanseri. Önemli. Biz bu hastalığı üç gruba ayırıyoruz. Birincisi iyi huylu prostat büyümesi. İkincisi iltihaplanma, prostatit dediğimiz. Birinci hastalığa BPH diyoruz kısaca. Evet. Korktuğumuz üçüncü kötü hastalık ise kanser.
Prostat
şimdi
kanseri.
Bunu üçe ayrıldıktan sonra tabii iyi huylu prostat büyümesi ya da prostatit daha çok medikal tedaviyle başlangıçta yapılacak bir tedaviyle yapılır. Ama korktuğumuz şey kanser.
Prostat
aslında
kanseri.
Bugün biraz kanser üzerinde
evet,
durmak
daha
istiyorum.
Olur,
evet. İyi huylu büyüme dediğimiz prostat hipertrofisi ve kanser ileri yaşların hastalığı, orta
mesela
ileri yaşların hastalığı.
40, 50, 60, 70.
Genellikle biz 50'den sonra 50'den kabul
sonra,
ediyoruz. Evet. İltihaplanma ise gençlerde dahi gözükebilir. Her yaşta karşımıza çıkabilir. Yapılan çalışmalarda erkeklerin %50'si hayat boyunca bu hastalıklardan birisine yakalanıyor.
Ya o, yani ya evet. Prostat iltihabı oluyor, ya
büyüme
prostat
oluyor ya da kanser oluyor.
Evet, kanser.
Ama daha çok tabii büyüme bu grubu içerisinde. Biz 40 yaş üstünde yapılan çalışmada prostat büyümesi mesela %30 olarak karşımıza çıkabiliyor.
Yani 100 erkekten 30'sunda
evet,
var.
Aslında hani 3 erkekten birisinde,
3 erkekten birisinde
büyüme var. Ve şikayet oluşturuyor. 100 erkekten de 10'unda yani 10 erkekten birisinde de aslında iltihaplanma gözlenebiliyor.
Evet.
Kansere gelince
evet.
Kanser tabii yaşla birlikte riski artıyor. Yapılan çalışmalarda geriden başlayayım. Mesela 90 yaşındaki kadavra çalışmalarında insanlar öldükten sonra vücut bunu aile ya da kendisi kabul ettikten sonra yapılan çalışmalarda 90 yaşından sonra hemen hemen tüm erkekte kansere rastlanıyor. 80 yaşı gibi yapılan çalışmalarda bunlar %80-90'lara iniyor. Ama tehlike ne zaman başlıyor? 50 yaşında başlıyor.
Sonra başlıyor.
Burada dikkatli olmamız lazım. Bir sınır Yani bir dikkat edecek şey ailesinde yani.
Ben de onu soracaktım. Ailede olması.
Babasında birinci derece yakın. Abisinde ya da kendinden küçük kardeşinde bile olabilir. Kanser varsa genellikle risk 45 yaşından sonra başlıyor. Onun için de bizim her erkek 50 yaşından sonra mutlaka şikayeti olsun olmasın yılda bir üroloji muayenesinin tarafı, üroloji uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Ailede kanser riski olan hastalar ise 45 yaşı itibariyle bu muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Lazım. Yapılan çalışmalarda ailesinde kanser varsa normal vatandaşa göre 4 kat daha fazla risk altına giriyor.
4 kat daha fazla. O zaman bugünkü sohbetimizi prostatın bu saydığın 3 hastalığından özellikle prostat kanserine ayıralım. Çünkü çok çok önemli gerçekten. Hele 80'li 90'lı yaşlarda muhakkak görülme sıklığı artıyor. Peki bu noktada hastaneye gelen ya da bir üroloji uzmanına gelen bir kişi hangi tip şikayetlerle prostat kanserinin şikayetleriyle gelir? En çok hangi şikayetlerle başvuruyor?
Kansere özel bir şikayet yok aslında. Evet. Şöyle başlayayım. Ben tabii radyoloji uzmanıyım. Evet. Bunu üroloji uzmanlığı arkadaşlar daha iyi bilirler. Genellikle idrarla ilgili şikayetler daha ön plandadır. Yani normal hayatta giden idrar alışkanlıkları, idrarın yapma şekli, zamanında bir değişiklik. Bunlara da dikkatli olmamız lazım. İşte normalde şu kadar sayıda gidiyorum, akşam bu kadar sayıda çıkıyorum. Bunun azalması ya da artması. İdrardaki çatallaşma, ağrı, idrardan kan gelmesi.
Kesik kesik idrar.
Tabii kesik kesik idrar, volümünün azalması bunun gibi şikayetler. İdrar bir defa.
Peki,
erkekler.
Bu şikayetlerle geldi. Şimdi bu noktada hastaneye gelindiği anda hem ürolog arkadaşlar hem de sizler noktasında bu prostat hastalıklarının teşhisini nasıl koyuyorsunuz? Nasıl
oluyor? Öncelikle tabii ki üroloji uzmanına müracaat etmesi gerekiyor. Aslında step step gidelim.
Evet.
Bir üroloji uzmanına geldi hastamız. Dijital muayene.
Evet.
Ama bundan önce dijital muayeneden önce üroloji uzmanı bir hikayesini alır.
Evet.
Bildiğimiz gibi anamnez diyoruz. Sorgular, şikayetlerini dinler. Ve tabii dijital muayeneden önce PSA dediğimiz kan tahlilleri genellikle dijital muayeneden önce yapılması bu doğrudur.
Evet.
Çünkü dijital muayene bunu değiştirebilir. Kan tetkiklerini ister. PSA şarttır. 1990'lı yıllardan itibaren bu aslında mucizevi bir kan tahlili öyle diyorum erkekler için gerçekten yüksek doğruluk oranlarına sahip bunun belirli katın üzerine çıkması hızla artması ya da kademe kademe artması hepsi
yol
anlamlı
gösterici.
Evet yol gösterici ürolog uzmanlar arkadaşlarımıza mutlaka bu isteniyor. Sonra rektal muayene diyoruz yani parmak muayenesi dijital muayene tabii halk bundan biraz çekiniyor ama
bu çok önemli muayene değil mi özellikle?
Olmazsa olmaz bir muayene.
Hala yani bazen bize de hastalarımız danışanlarımız soruyor. Hocam bunun bir alternatifi yok mu? Yapılması zorunlu mu? Hatta bu muayenenin yüzünden prostata ait şikayetleri olup da doktora gitmeyenler var. Bu konuda evet biraz birkaç dakika konuşalım.
Benim bilgim şu an son geçerli olan bilgide bunun bir alternatifi yok.
Yok.
Hala bu yapılmak ben zorunda değerli, ve yaptırılmayı da işte dediğim gibi 50 yaşından sonra ailesine riski olanlar da 45 yaşından sonra bu muayeneyi yaptırmalılar.
Evet.
Yoksa üzülebilirler.
Evet.
Gerekli uzman arkadaşlar gerekli uyarıları tedbirleri aldıktan sonra bu muayeneyi
yaparlar. Ürolog arkadaşı muayeneyi yaptı.
Evet, muayeneyi yaptı. Bir takım yine başka kan tahlilleri de isterler ve mutlaka bir ultrasonla da bakmak gerekiyor. Ultrason genellikle artık dışarıdan yapılıyor. Rektal yapılmıyor. Karından yapılıyor. Evet. Burada nerede? Tabii ki böbreklerde bu arada mesaneye de bakmak lazım. Çünkü bunlar erkek üreme sistemleriyle ilgili bir hastalık grubu. Birbiri içerisine geçebiliyor. Birbirlerini taklit edebiliyor. Bu açıdan da bir ultrasonografi de yapılıyor. Burada bir anormallik tespit edilirse iltihaplanma. Evet. Bu tespit edildi. İltihap urolog arkadaş prostatit dedi. Bunun medikal tedavisi var. İyi huylu büyüme tespit edilirse yine buna yönelik öncelikle medikal tedavi, medikal tedaviye
i̇laç
cevap
tedavisi,
vermeyen ilaç tedavisi. Medikal ilaç tedavisine cevap vermeyenlere de yeni tekniklerle bir takım ameliyatlar yapılıyor. Mesela prostat koruyucu ameliyatlar ve sonuçta tedaviler oluyor. kanser şüphesi var. Evet, ya kanser da şüphesi var. Direkt kanser diyebilir ürolog arkadaş. Yani bundan şüphelenebilir kuvvetle Hı-hı. muhtemel.
Tecrübeli bir ürolog evet. arkadaş.
Der ki parmak muayenesinde sert bir doku el bulur. PSA'sı belli bir yüksekliktedir ve şüphelenebilir. O zaman direkt olarak biyopsiye geçebilir. Hmm. Yani kuvvetli muhtemelse.
Nasıl yapılır? Biyopsi nasıl yapılır?
Biyopsi genellikle birkaç teknik içerisinde yapıyor ama ultrason eşliğinde yapılıyor. Evet. Ve kanser teşhisi kondu. Hmm. Ama artık MR işinde şüphesi olan yani kuvvetle muhtemel şüphesi olan ya da az şüphesi olan vakalarda biyopsiye gitmeden önce artık ürolog uzman arkadaşlar biz radyologlardan prostat MR istiyor. Bu 1990'lardan itibaren yapılmaya başlandı. Hı hı. Ancak 2012'den sonra hızlı bir gelişme gösterdi. Şu an biz buna multiparametrik prostat MR diyoruz. Hı. Bunun içinde MR'ın tekniğinde normal MR, difüzyon MR, perfüzyon MR dediğimiz bir takım tetkikler var. Bunu biraz seçilmiş merkezler ve bu konudaki deneyimli radyolog uzman arkadaşlar evet, yapabiliyor.
Ben de onu özellikle soracaktım. Hatta soruların içerisinde vardı. Şöyle merak ediyorum özellikle. Şimdi son yıllarda çok revaçta. Hani o tabir doğru mu bilmiyorum ama biraz hani moda olmuş gibi. Şimdi bu son yıllarda özellikle revaçta olan bu MR inceleme ne zaman ve kimlere evet. yapılmalıdır? Yani nokta atışı, hedefe yönelik şimdi, olarak ne zaman ve kimlere evet, yapalım?
Bizim MR? Buradaki amacımız ne? Bir takım amaçlarımız hı hı. var prostat MR'da. Hı hı. Bir, doğru tanı. Hı hı. Yani tanının doğru konması. Evet. Ve ikincisi erken tanı. Hı
hı. Yani, çok önemli değil
evet,
mi?
Biz yani MR olmadan ultrason eşliğinde biyopsi nasıl yapılıyor? 12 kadran dediğimiz körlemesine yapılıyor. Hı. Yani bir hedefimiz var ama hedefimizin önünde bir perde var. Hı hı. Biz o hedefin her yerine yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. MR'la adeta bu perdeyi aradan kaldırıyoruz. Evet. Diyoruz ki yapacak, biyopsiyi yapacak. Bunu ürolog arkadaşlar da yapabiliyor. Radyolog benim gibi evet. radyolog arkadaşlar evet. da yapabiliyor. Diyoruz ki bu prostat bezini, prostat bir kapalı kutu. Ve demin söylediğim gibi muayene çok önemli ama muayene makattan prostatın belirli bir yüzüne yapabiliyor. Hmm. Dörtte üçlük kısmına diyelim. Dörtte hmm. birlik ön kısmını arkadaşlar muayene edemiyorlar. Yani orası karanlık
orası
bir kutu.
Tekrar söylüyorum. Orası çok önemli gerçekten Mehmetciğim. Yani bu çok önemli bir bulgu. Yani ürolog arkadaş makattan erkek prostatını muayene ederken sadece prostatı böyle bir portakala benzetirsek sadece dörtte üçlük kısmını
evet,
görüyor.
Evet kabaca
yani
öyle.
Yani arka tarafını asla göremiyor.
Göremiyor şey. Tabii. Yani muayene edemiyor.
Burada MR
yani giriyor. Hem zaten göremez muayene ettiğinde yapamıyor ve kaçırılan kanserler de genellikle bu ön tarafta, iç tarafta olan kanserler. Hmm. Onun için biz MR yaptığımız zaman haritalandırıyoruz. Hmm. Diyoruz ki prostat bezinin her tarafını görebiliyoruz hmm. ve gösterebiliyoruz. Hmm. Ve burada bir sınıflama yapıyoruz. Biz 1 üzerinden 5 üzerinden yani 1 ile 5 arası bir sınıflama yapıyoruz. Bunun tabii tıbbi karşılığı var. Yani 1 kanser değil 5 kansere en yakın kaba tabirle. Biz diyoruz ki burası 1. Burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. Yapılan çalışmalarda mesela 1'de 2'de kanser genellikle olmuyor. 3 ortada, 4-5 sıklıkta kuvvet kanser ihtimal. Çıkıyor. Evet. O yüzden de nokta atışı yapıyoruz. Ben şuna benzetiyorum bu konuda erken teşhis ve doğru teşhis ve haritalandırmayı. Aynen akıllı İHA'lar gibi nokta atışı yapıyoruz. Hı-hı. Yani kabalama bir bombalama değil de hedefe
körleme yönelik, değil, direkt,
evet,
direkt
hedefe, evet, yönelik. Hedefe yönelik.
Galiba MR incelemenin evet. önemi ve amacı da burada ortaya çıkıyor
tabii,
değil mi?
Bir, erken teşhis, doğru teşhis.
Evet.
İki, gereksiz biyopsileri ortadan kaldırma. Yani bazen biz öyle hedef gösteriyoruz ki her iğnenin girip çıkması insana bir risk. Yani hı-hı. 12 kadınana. Biz bunu kuvvetle muhtemelen bu alanlarda var diyorsak o zaman biyopsi yapacak arkadaşlar sadece o alanlardan yapıyor ve riski azaltıyor. Yani kesinlikle. İster kanama riskini ister enfeksiyon
tabii
riskini. Bu da önemli.
Evet. Olayı var evet.
Kanser varsa Allah korusun bir hastada ne? Bunun ne kadar büyük olduğunu hı-hı. çevre organ dediğimiz prostatın etrafındaki çünkü bunlar tedavileri değiştiriyor. Hı-hı. Yani ameliyatın tipini, ameliyat olup olmayacağını değiştiriyor. Biz bir evrelendirme yapıyoruz MR'la. Bu da yüksek doğruluk oranlarına sahip. Yani gerçekten güzel yani bilgiler veriyor.
Ürolog arkadaşlarla beraber olayı beraber.
Bu bir ekip işi. Yani evet, bunun içerisinde ürolog mutlaka, radyolog olacak, patolog olacak. Gerekirse psikiyatrist arkadaş olacak. Tabii tedavi sürecinde evet anestezist arkadaş olacak. İşte yine bir takım diğer branşlarla ait arkadaşlarla biz
bir
mutlaka tıpta yani en önemli takım arkadaşlığı olması gereken yerlerden birisi. Bayanlarda
memenin karşılığı, erkeklerde prostat bir ekip çalışması. Peki şimdi
başka ne var? Kardeşim. Biz yine biz bu MR'ı yaptık.
Evet.
Kanser çıkmadı.
Evet.
Ya da küçük bir alanda çıktı. Tedavi edildi. Bundan sonra MR yapılacak, mutlaka yapılacak. Elimizde bir baz görüntü oluyor. Biz insanları o baz görüntüye göre takip ediyoruz. Yani bir insanda prostat kanseri küçük bir yerde çıktı. Şimdi yani öyle tedaviler çıktı ki robotik cerrahiler dışında gerçekten robotik cerrahi çok başarılı. Yeni yeni yakma cerrahileri dediğimiz yani sadece o bölgeye küçük çok erken yakaladığımızda o alanı yakan o tümörü orada yok eden teknolojiler var artık.
Evet.
Bunlar yapıldığı zaman takipte bir insanın başka yani prostat bezinin başka yerinde de kanser gelişebilir. Başka odaklarında.
Onları takip etme noktasında
tabii,
da.
Mesela halkımız şuna alışkındır. Kadınlar mamografi, meme ultrasona gittiğinde eski tetkiki getirin. Bizim için de bu geçerli.
Tabii,
bizim elimizde bir harita var.
İlk yapılan.
Siz sizin hastamızın bir haritasını çıkarıyoruz. Daha sonraki tetkikte 6 aydan önce yapmıyoruz genelde bunu. Bunu karşılaştırma yapıyoruz ve yine
bir referans oluyor.
Evet, referans oluyor. Doğruluk oranlarımızı artırıyoruz. Evet.
Şimdi tabii dinleyenlerimiz özellikle hani konuya çok uzak olanlar da olabilir. MR diyoruz. Yani bu MR incelemesini nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar sürüyor süre?
Evet.
Nasıl bir MR işlemi? Korkusu. Kafamıza şöyle bir canlandıralım
MR korkusu var. Halkımız hiç korkmasın. Çünkü MR 1980'lerden beri kullanılan aslında başlangıçta dar ve uzun bir tüneldi. Şu an öyle değil. Geniş, daha kısa MR tünelleri çıktı. Bu arada bunlar kapalı MR'larda yapılabilir. Açık MR'da prostat MR'ı yapılamaz.
Evet.
Radyasyon içermez. En önemli şey bu.
Evet.
Yani radyasyon içermemiz. Çünkü mesela tomografi, mamografi.
MR'da radyasyon yok efendim. Evet. Sevgili dinleyenlerim, MR'da radyasyon yoktur.
Hiçbir MR'da yoktur. Yani X ışını içeren zararlı radyasyon yoktur. Yoksa bir televizyon, bilgisayar gibi X'ını içermeyen ufak radyasyonlar vardır.
Nasıl yapılıyor? Nasıl bir? Önce kafamıza şöyle bir
hastanın,
ne kadar sürüyor?
Hastanın bir 3 saat aç olmasını istiyoruz. Bir gelmeden önce yani incelemeden 10-15 dakika önce bir büyük abdestini yapmasını istiyoruz. Mesanesinin genellikle boş olmasını istiyoruz. Evet, idrar kesesini. Ve MR'ı alıyoruz.
Evet.
İsterlerse kafaları dışarıda kalabiliyor.
Peki bayıltıyor musunuz?
Hayır, öyle bir şey yok. Yani ben şöyle söyleyeyim.
Falan veriyor musunuz damardan falan?
Yok. Önce 100 hastadan 2 ya da 3 hastada MR korkusu oluyor. Bunları da şöyle aşıyoruz Mehmet Hocam. Ters alıyoruz. Kafası dışarıda kalıyor bazen. Yani tam tünele girmiyor. Prostat. Her MR'da bu geçerli değil. Kısa ve uzun MR'larda ve prostat için geçerli. Bazen ufak bir sedasizasyon yani sadece ilaçla hastaya
rastlaması,
hani Xanax korkusu, gibi ilaçlarla yardımcı olabiliyoruz. %1 hastada sedasyon gerekebilir uyuta. %1 yani bizim yaptığımız kendi grubumuzda %1'i geçmiyor.
Evet.
Ve inceleme yaklaşık 20-25 dakika ilaçsız devam ediyor. Sonra bir 10-15 cc yani çok az bir bunlar da güvenilir ilaçlar yapıyoruz. Koldan bir ilaç yapıyoruz.
Damardan veriyorsunuz.
Evet. 10 dakikada o toplamda bizim yaptığımız girdisi çıktısı hastanın 40 dakikayı geçmiyor.
Eyvallah.
Ve dediğim gibi radyasyon içermiyor. Her yaşa yapabiliriz. Ve güvenilir bilgiler veriyor. Kimlere yapamayız?
Evet.
Vücuduna metalik obje takılan hastaların dikkatli olması gerekiyor. Artık tıbbi teknoloji son 10 yıldır.
Metalik obje derken böyle dişlerdeki implantlar.
Değil onlar değil.
Platinler falan var. Kemikli.
Mesela diş implantları değil. Evet. Ya da sütür materyali, ameliyat dikişleri değil. Bizim söylediğimiz şey mesela kalp pili, kalp kapakçığı, bazı metalik protezler. Bunlar ama son 10 yıldır hemen hemen MR'a girilebilir ajanlarla yapılıyor. Hmm. Maddelerle evet. yapılıyor. Onları da MR alabiliyoruz. Bilmediğimiz materyallerle yapılan konularda uzmanla danışması gerekiyor. Evet. Yani orada radyologla diğer klinisyen arkadaşın evet, mutabakat ediyoruz. İçerisinde evet. hareket
Peki,
etmesi
şimdi
gerekiyor.
Peki şimdi ben şöyle sen konuşunca Mehmet'ciğim şöyle kafamda şöyle bir şey canlandı. Prostat şikayeti ya ben hiçbir şey yaptırmadan böyle yani üroloğa da gitmeden muayenede o kanda PSA baktırmadan direkt böyle MR'a gelsem olmaz mı?
çok
olmaz. Yani olmaz. İçimden şöyle ben radyolog olarak olur demek ki de olmaz. Bizim doğrusu öyle değil.
Evet. Hipokrat, hiçbir tetkik yaptırmadan
tabii, Hipokrat'tan doğru bir yaklaşım değil. Bizim meşhur Türk evet. hekimimiz, evet. gurur duyduğumuz İbn Sina'dan beri evet. bir şey var. Önemli olan bu hiç değişmedi tıpta hiçbir konuda. Evet. Önemli. Anamnez.
Anamnez, sorgulama. Evet.
Biz Demo. Ankara Tıp Ekolüs. orada da hep hocalar evet. sorardı. Fizik muayene fizik ve sonrasında da tetkikler.
Doğrusu da bu.
Evet, doğrusu bu. Hı-hı. Burada tek başına MR yanıltıcı olur. Hı-hı. Gereksiz işlemler yaptırabilir. Gereksiz ağır tanılar konulabilir. Hı-hı. Yani bunu demin sohbet ederken içeride evet. arkadaşlarla aynı evet. soru geldi.
Aynı soru
ne
geldi.
Dedim? Binayı tersten yapamayız. Binayı doğru temeller üzerinden yapmamız lazım. Tıpta radyolojik tetkik sonrasında gelir. Sonrasında. Benim meşhur bir hocam Ankara Tıp'ta hani evet. şöyle der. Hep bu Hı-hı. kulağıma küpe olmuştur. Film tedavi edilmez evladım, hasta tedavi hasta edilir. Tedavi yani edilir, bu bizim evet böyle çok bir şey yok. Çünkü insan
yani
vücudunda...
neden özellikle söylüyoruz? Hani özellikle hastalarımız ya da dinleyenlerimiz, danışanlarımız bu konuda madem bu kadar diyerekten direkt MR talebi ya da isteği değil, gerçekten bir sorgulama, anamnez, fizik muayene ve bu bir ekip işi gerçekten. Ürolog arkadaşlar, radyolog, patolog arkadaşlar, kompleks bir ekip işi gerçekten. Ve gerçekten Mehmet kardeşimin şu an çalıştığı hastanede bu konuda gerçekten çok çok iyi. Evet şimdi bu şimdi içeride de az evvel sohbette de konuşuldu. Efendim işte benim korkum var. Hocam mümkün değil. Ben gidip bir bevliyeci, ürolog arkadaşa işte ben muayene yaptırmak istemiyorum. İşte dijital rektal muayene yapmak istemiyorum. Bu dijital rektal muayenenin yerini MR gerçekten alabilir mi yani bir şey?
Bu da doğru değil.
Bu da doğru
evet,
değil.
Dijital muayene biz Hı-hı. şart diyoruz. Tabii zorla yapamayız kimseye. Hı-hı. Yani tıbbi doğrusu dijital Hı-hı. muayene dediğim gibi sonrasında radyolojik tetkikler ve MR. Bu aslında her organ için Hı-hı. geçerli. Yani meme için de Hı-hı. geçerli. Doktorlarımızın hani bazen hastalarda şikayette bulunur. Bana vakit ayırmadı. Yani evet. bizim elimizden geldiğince bize imkanlar verildiği sürece muayeneyi hala bir numaralı bir numarada tutmamız evet. lazım.
Şimdi bu noktada şu aklıma geldi. Tabii sen radyologsun ve Türkiye'nin gerçekten bu konuda en iyilerinden bir tanesin. Her ne kadar direkt belki senin sahanda değil ama gerçekten prostat, özellikle prostat kanserindeki cerrahi yöntemler de çok ilerledi
evet,
değil mi?
Tabii,
bu
tabii.
konuda birkaç cümle konuşalım mı?
Evet.
Yani ne diyorsun? Mesela senin işte 88-89'dan beridir prostat cerrahisiyle ilgili. Tabii, şu an gelinen son noktada.
Bizim bildiğimiz öğrenciliğimizde evet. asistanlığımızda yıllar boyunca açık prostat cerrahisi. Evet. Tabii bizim uzmanlık dalımız evet. değil ama yani benim evet. değil. Evet. Hep gold standart. Evet. Yani bir numaralı evet. başka tercihler hmm. arada küçük şeyler hmm. olmuş olabilir ama yapılan çalışmalarda tıbbi kongrelerde hmm. ben de konuşmalara katılıyorum. Robotik cerrahi çok önemli artık. Hmm. Tabii aslında burada robotik cerrahi şu. Bu bir teknoloji. Robotu kullanan insan.
Robot mu yapıyor?
Yok hayır. Robot yapmıyor. Bunu kullanan uzman arkadaş evet, kullanıyor. Evet. Yani hmm. onun da tecrübesi önemli. Evet, yoksa evet. bizde de öyle. Mesela hastalarımız şunu soruyor. Her MR aynı. MR'lar aslında aynı. Ama burada bir çekim kalitesi evet. ve onun modaliteleri dediğimiz yani bir hastalık teşhisi için o modalitelerin alınması gerekiyor. Hı-hı. Sekansların, Hı-hı. onun teknik özellikleriyle. Buna dikkat edilmezse Hı-hı. yoksa her MR aynı değil. Hı-hı. Yani MR cihazlar aynı ama çekim kalitesi Hı-hı. ve bunu yorumlama farklı. Yorumlar, robotik tabii. cerrahi de çok artık bu kelimeyi sevmiyorum moda değil. Evet. Doğrusu doğru. da artık ona doğru gitti ve gidiyor ve Hı-hı. öyle oluyor yayınlarda. Hı-hı. Hani başlangıçta yarışıldı ama tecrübe arttıkça şu an robotik cerrahi çok önemli.
Yapan ve hekim sayısı
tabii,
da arttı.
Tabii yapan hekim sayısı arttı. Tecrübe çok evet. önemli. Vaka sayısı önemli. Ve doğruluk oranlarına Hı-hı. bakmak önemli. Burada şunu söyleyeyim. Demin söyledik. bir prostat bezini bir portakala benzetirsek aslında iç tarafta daha çok iyi huylu büyüme var. Hmm. Dışa doğru gittikçe kanser artıyor.
Portakalın kabuğunda
var. Evet, kabuğunda kanser oranı artıyor. Ve burada da damarlar, sinirler var. Şimdi siz bunu totalini çıkarırsanız.
Hepsini.
Evet, hepsini çıkarırsanız. daha alışkın bu programlara. Tamamını çıkarırsak bu sefer idrar kaçırmadan başlayıp erkeklik problemleriyle, sertleşme problemleriyle ilgili bir takım problemler yaşanıyor. Robotik cerrahi benim bildiğim işte en önemli şey
bu iki sorunu azaltıyor,
ortadan kaldırıyor. Ve kanamayı daha azaltabiliyor. Bu açıdan da önemli.
Bir Türkiye olarak da çok iyi yerdeyiz değil mi bu noktada?
Evet, tabii.
Hem prostatın cerrahi tedavisi hem de görüntüleme
çok
noktasında.
Çok iyi arkadaşlarımız bu konuda gerçekten
yurt dışında çok geliyor.
Geliyor ve orada da hem konuşma hem de ameliyata gidiyorlar. Bunlar gurur duyuyoruz. Yani orada ameliyat yapabiliyorlar gerçekten.
Yurt dışından da çok az var. Hem Sağlık Bakanlığı'nda hem de özel hastanelerimizde.
Tabii üniversitelerimizde. Çok
kaliteli arkadaşlar var gerçekten.
İyi, bu robotik cerrah. İyi huylu hastalıklarda da hani başlangıçta green light tour vardı. Evet, evet. Artık yavaş yavaş onlar mesela green light unutuldu. Ya, tur unutulmak üzere. Onun yerine HOLEP. Bu tabii çok teknolojisini bilmiyorum ama yine aynı şekilde iyi huylu prostat büyümelerinde de içteki dokuyu çok iyi temizliyor. Yani hastalıklı doku bırakmıyor.
Büyüyen, evet.
Ve kanama riski azalıyor ameliyat sırasında ve hasta hem cerrahi hem sonrasında daha rahat ettiğine
oluyor.
Dair yayınlandı. Evet. Şimdi bunun tabii HOLEP Türkiye'de birkaç merkezde var. Bunlardan bir tanesi de bizde. Bir yeni model de TULEP. Bu da HOLEP'in yeni versiyonu diyelim. Ben de şimdi merak ediyorum. Yani gerçekten önemli.
Gelen son cerrahi yaklaşık TULEP.
Dinleyicilerimiz merak. Erkekler özellikle teknoloji biraz bize doğru da çalışıyor. Yani erkeklere doğru da çalışıyor.
Çok şükür böyle bir Türkiye'mizde. Evet. Şimdi bizim genellikle sohbet programlarımızın son dakikalarını ben şunu ayırıyorum özellikle. Ve şunu sormak istiyorum. Sevgili Mehmet'im. Çok konusunda tecrübeli bir uzman hekimsin. Türkiye'de radyoloji şu an gerçekten çok üst seviyede. Sen bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra Türkiye'deki radyolojiyi nasıl görüyorsun?
Evet. Tabii biz asistanlık yıllarıma hatırladığım zaman, yani şöyle de 95'te asistanlığa başladım. Şu yanlışı da düzelteyim mesela, herkes şaşırabilir. Bir şey vardı, Türkiye'deki MR sayısı, İstanbul'daki MR sayısı, mesela sen de öyle biliyorsun, İngiltere'den fazla. Doğru değil. OECD şeylerine göre son dönemde bizim arttı. Ama hala mesela radyolog olarak cihazlarımız hala eksik. Ama çok hızlı bir gelişme var. İster hastane bazında, ister teknoloji bazında. Hakikaten sağ olsun devletimiz bu konuda bizlere yardımcı oluyor.
Biz çünkü öğrencilerimizle MR'ı ilk defa duymaya başladık.
Tabii. Ve mesela ben Ankara Tıp'taydım. İlk 96 yılında geldi bir taneydi. Şu an orada da 5-6 tane MR var Ankara Tıp'ta, Hacettepe'de, Gazi'de, diğer hastanelerde öyle. Çok iyi bir gelişme. Ve MR cihaz olarak artıyor. Yapabildiğimiz incelemeler de kalite olarak artıyor. Bu biz radyologlar biraz eski tabirle röntgenci, fotoğrafçıyız biz aslında. Yani öyle diyorum ben mesela Instagram'da, Facebook'ta çok fotoğraf paylaşmayı severim. Arkada derim ki röntgenciyim yani. Ve nasıl bilgisayar teknolojisine de bağlıyız ve sonuçta bilgisayar teknolojisindeki görüntü kalitemiz artıyorsa bizim de gösterebildiğimiz hastalıklardaki görüntü kalitesi artıyor.
Artacak.
Çok iyi bir yere gidiyoruz.
Peki başka bir makine gelir mesela X-ray, röntgenler, tomografiler oldu, MR. Peki MR'dan sonra
şimdi kombinasyon cihazlar var. PET-BT ile başladı. PET MR'larla. Ama bunları iyi yerinde kullanmak lazım. Çok pahalı teknolojiler.
Peki sonrası da gelir mi?
Şu an daha çok bu MR gelişimleriyle ilgili mesela patoradyolojiye doğru bir gidiş var. MR'lar işte 1.5 Tesla, 3 Tesla, 4.5 Tesla, 7 Tesla, 9 Tesla. Artık mesela patoloji kesitlerini hatırlarsan birebir dokuya bakmaktır boyamayla. Artık öyle MR'lar var ki gerçekten bir patoloğun yani biz mikroskopla bakar dereceye geleceğiz. İkinci nokta tabii yapay zeka. Yani bizi hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyor. Yani bizim yaptığımız bir takım o kesitsel görüntülemeyi gerçekten yapay zeka, ister bizde olsun, ister dermatolojide evet. olsun, ister göz hastalıklarında olsun, biz onlara öğrettiğimiz zaman bizi geçebiliyorlar. Ve aman bizi, yarabbim. Tabii bu bizi, bizi korkutuyor ve gerçekten ama sonuçta bu bir gerçek ve olacak. Olacak. Yani bu konuda da insanoğlu...
Evet. Rabbim hayırlısını versin diyeceğiz değil mi?
Evet,
evet sevgili dinleyenlerim. Valla inanın süreler, dakikalar nasıl geçti inanılmaz derecede. Ama Mehmet kardeşimi şimdiden teklif ediyorum. Bir sonraki her sohbetlerde zaman. Tekrar davet etmek istiyorum. Sizler de duyduğunuz şahitsiniz. Her zaman dedi. Her zaman. Evet gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Sevgili kardeşim Mehmet Yorubulut'la prostatta görüntülemeyi konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusuyla yayına gelmek nasip olur. Efendim Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı günler diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.